Ayrım 6.
Polis ajanları İsviçre, Almanya ve İsviçre, Fransa sınırını kontrol altında tutuyor, kurnaz moteler tarafından gönderilen ve yasak yayın içeren postaları takibe alıyorlardı. İsviçre'de gazete balyalarını fark edilmeden yüklemek güçtü. Uyanık posta müdürü büronun yakınlarında pusu kurulup kurulmadığını görebilmek için fazlaca yapılanmamış çevreyi gözetleyebileceği bir binanın ikinci katındaki daireye yerleşti. Gazetenin deposu kocaman boş bir mekandaydı. 1882 yılına kadar Moteller'in yardımcılığını oldukça genç bir kız olan Clara yürüttü. Julius Moteller onun Zürih'ten ayrılıp Paris'e giderek önde gelen bir devrimci olan Rus mülteci Osip Zetkin'le evlenmesine üzülmüştü. Yoldaşlar bana Clara'nın barut gibi bir militan, üstüne üstlük kültürlü ve akıllı bir kız olduğunu söylediler, öyle mi? Diye sordu Lesner Kızıl Posta müdürüne. Kız gerçek bir hazine. Ona en tehlikeli paketleri emanet edebilirsiniz. Ajanları ta uzaktan seziyor ve başka hiç kimsenin yapamayacağı şekilde külahlarını ters giydiriyordu. Hiçbir işten kaçmıyor. Büroyu mu temizlesin, yazıları mı düzene koysun, kıyafetini değiştirip sınıra mı gitsin, üstesinden gelemeyeceği iş yok. Kimi zaman kibirli hanımefendi oluyor, kimi zaman neşeli bir köylü kızı, kimi zaman da aptal bir rahibeyi oynuyor. Fakat postayı kılına zarar gelmeden adrese ulaştırıyor. Bir kez olsun faka basmadı. Ondan önceki postacımız Atılgan bir ayakkabıcıydı. Polisin tuzağına düştü. İyi ki kurşuna dizmediler. Zavallı o gün bugündür hapiste. Evet, sizin işinizde insanlar kolayca kontrol ediliyor. Burada yalnızca partiye sadık kalmak yetmiyor, dedi Lesner. Anladığım kadarıyla yaratıcılık, ihtiyat ve cesaret gerekli. Tüm bunları her erkekte bulamazsın. Haklısın ihtiyar. Sosyalist bir gazeteyi illegal yollardan göndermek, silah göndermekle bir. Bedelini canınla ödemen an meselesi. Yardımcılarım yurt dışına çıkarken alınlarına bir polis ya da gümrükçü kurşunu yiyebilirler. Bir savaşçı için iyi bir eğitim, ne diyebilirim ki? Clara'nın bu konuda kendi şiarı var. Schiller'in dizeleri. Bu kavga oyununda kumar masasına koy yaşamını. Hem yaşamını kurtar hem de kazanan sen ol. Yaşa kız diyerek hayranlığını dile getirdi terzi. Demek bizim de bir Louis Michel'imiz var. Yazık ki ben onu göremeyeceğim. Görürsün, onun gibiler kaybolmaz. Moteller'in daveti üzerine ihtiyar komünist Zürih'te Mağlepliler Kulübü'ne gitti. Alman sosyal demokratlar Marx onuruna toplantılarına bu adı vermişlerdi. Mağlepliler Kulübü mü diye sordu Lesner tatlı bir şaşkınlıkla Kızıl Posta müdürüne. Bugüne dek böylesini duymamıştım. Marx sizin bu hevesinizi duysa gülerdi işte. Kim bilir, belki de duymuştur. Kulüp birkaç yıldır var. Hem bizim hem de ailelerimizin çok hoşuna gidiyor. İçimizi döküp eğlenebileceğimiz, tartışabileceğimiz bir yer oldu. Bizim küçücük dairelerimizde sosyal bir faaliyet yapılamıyor. Hepsi de daracık. Kiraladığımız yer pek mükemmel olmasa da dans etmek, satranç oynamak, bir konuşmacıyı dinlemek, herhangi birinin özel gününü ya da bir çocuğun doğumunu kutlamak için yeterli. Neyse, her şeyi bizzat göreceksin zaten. Bugün de senin şerefine bir gece düzenliyoruz. Bütün mağripliler senin Marx'ı bizzat tanıdığını öğrenir öğrenmez ayaklandılar. Lesner saat 7'de yüzyılın ortalarındaki hali vakti yerinde bir esnafın misafir odasını andırır ölçüde kocaman derli toplu bir salon olan Mağripliler Kulübü'ne girdi. Duvarlarda sağmal hayvanları ve İsviçre otellerini öven tablolar asılıydı. Oymalı çerçeve içindeki bir duvar saati gürültüyle zamanı duyuruyordu. Bronz kalkmalı koyu renk ahşaptan yapılmış göbekli kutular porselen servis takımlarıyla doluydu. Uzun sert divanlar, pencereler, kapılar ve nişlerdeki altın bağcıklı leylak perdeler yoksul bir yaşam sürdüren sosyalistlerde saygıyla karışık bir hayranlık uyandırıyordu. Lesner'i maskeli gençler karşıladı. Başlarına siyah peruk geçirmişler, sakal takmışlar, yüzlerini siyaha boyamışlar ve mağripliği anımsatacak şekilde geniş paltolar giymişlerdi. Yüksek sesle söyledikleri şarkılar bilge mağripli, şanlı mağripli nakaratlarıyla bitiyordu. Lesner'i kuşattılar. Daha sonra ellerini alınlarına ve kalplerine götürerek onu doğu usulü selamlamaya başladılar. Tüm bu beklenmedik kıyafet cümbüşü ihtiyarı keyiflendirmişti. Biz Karl Marx'ın neşeli bir insan olduğunu ve şakayı sevdiğini duyduk, dedi ona Moteller'in yardımcısı. O da söz mü, dedi Lesner. Mağrip'e sık sık eğer iş Eğlence ile dönüşümlü olarak yapılmazsa beyni köreltir derdi. Bu doğru işte. Gergin günler ve gecelerden sonra arkadaşlar arasında eğlenmek, dinlenmek ve güç toplamak ne kadar da iyidir. Motelerin Baden kökenli iyi yürekliyle tanınan ve bir zaafmış gibi bundan utanan eşi ve diğer birkaç kadın ispirtolu ocakta kahve hazırlarken kocaman tabaklara iştah açıcı mezeler, tombul sosisler koyuyorlardı. Şarap şişeleri ve ağzı sıkıca kapatılmış bira fıçıları mağriplerin alkol kullanmama yemini etmediğini gösteriyordu. Lesner'i baş köşeye oturttular ve yemek başladı. Almanya'daki durumdan ve o sıralarda Engels'in 3. Napolyon'la kıyasladığı Bismarck'tan da söz açıldı. Seçmenlerin boyunlarına gönüllü olarak taktıkları boyunduruktan kurtulmaları yakın mı diye sordu orada bulunanlardan biri. Evet dedi Moteler. Başbakanın mutlak zaferinin herkes için hem siyasal hem de ahlaksal yaşamda fena sonuçlara yol açtığını aptallar dahi anlıyor. Bu demir baron her yerde neredeyse bir başkomutan rolü oynuyor. Ama bugüne kadar onun herhangi bir askeri başarı kazandığını duymuş değilim diyerek söze karıştı Moteler'in karısı. Nasıl olur? Alman imparatoru sosyalistlere karşı çıkarttığı olağanüstü yasadan dolayı onu kahraman ilan etti ya. Başbakanın boğayı boynuzundan yakaladığını o söyledi diye söze girdi Lesner. Vatan bundan dolayı size minnettardır. İşte böyle dedi ona 1. Wilhelm. Şeytan Bismarck'a yardım ediyor. Onun gibiler öyle çok ki şişman, zayıf, uzun boylu, kısa boylu, yıldırma ve hileyle kaleleri fethetmeyi, insanlara eza çektirmeyi, öldürmeyi başaran despot ve zorba yöneticiler diye karşılık verdi Lesner. Ya sonuçta ne oldu? Geberdiler hepsi. Bismarck iktidar düşkünü, hesaplı, kaba, kurnaz, akıl ve becerikli ancak bir konuda çok azimli. Demokrasiye olan nefretinde. Ama yine de her şey onun istediği gibi olmayacak. Almanya'da rüzgar gericiliğe karşı esmeye başladı ve güçleniyor. Kasırga yaklaşmakta. Güçlü rüzgara içelim diye bağırdı mağripliler. Devrim rüzgarlarının başladığı ülkeye içelim. Bu rüzgarlar varsın tüm dünyaya yayılsın diye haykırdı birisi. Hızlanın taze rüzgarlar. Akşam yemeğinden sonra Lesner'i Engels konusunda soru yağmuruna tuttular. İçtenlikle sevdiğiniz ve saygı duyduğunuz bir insan hakkında konuşmanız kolaydır. Lesner kendisini kuşatan yeni dostlarıyla generalin ağzından kısa bir süre önce duyduklarını zevkle paylaştı. Kuşkuya yer yok. Partimiz hızla halkın gönlünü fethediyor. Kovuşturmalara inat, ayaklarımız toprağa sağlamca basıyor. Alman polisi mi? Onlar kafasız. Emekçiler onlardan korkmak bir yana onları layık oldukları gülünç durumlara düşürüyorlar. Engels, işçi önderleri arasında çürüklerin hiç de az olmadığı görüşünde. Fakat kitlelere mutlak inancı var. Onun görüşüne göre genel olarak halk kendisini yönetenlerden daha iyi. Bunlar tarihten çıkarılan dersler. Deneyim her saat verilen mücadelede kazanılır ve Alman proletaryası çok kısa bir süre içinde birlikte hareket etmeyi ve dostça yürümeyi öğrendi. Bu nedenle kalk borusunun çalacağı saati sakince beklemek gerekir. Yaşlı militan gece yarısına kadar Marx'ı 1848 devrimini enternasyonale anlattı. Lesner yasa dışı olarak bulunduğu, kendi adını kullanamadığı Almanya'yı buruklukla terk ederken kafasında vatanı vardı. Herkes için yeri doldurulamaz topraklar vardır. Bizi çeken ölmüş atalarımızın bedenlerinin bu toprağa verdiği hayat olmasın. Yoksa yok olmuş kuşaklardan bize kalan anılar ruhumuzu varlıklarıyla rahatsız mı ediyor? Ya da güneş ve yıldızlarla tanışma mutluluğu unutulmaz bir şey mi? Ana yurda bizi bağlayan, ana dilimizde söylediğimiz ilk söz, ilk düşünce mi? Annen gibi olmasa da kayıtsız bir üvey anneyi sever gibi seviyorsun onu. Bir de o vatanda Bebel, Leibnecht, Clara Zetkin ve onlar gibi pek çok insan yaşayınca Almanya'm benim için daha da değerli oluyor. Vera Ivanovna Zasulic aşırı derecede sıkılgan ve alçak gönüllüydü. Bu siyah saçlı, sert tavırlı, narin kadına bakarken üstün zekalı teorik arayışlara ve genel yargılar çıkarmaya yatkın devrimcinin her tavrında ne kadar kararlı, çılgınlık derecesinde cesur ve insanlara karşı ne kadar merhametli olduğunu kestiremezsiniz. Rusya'da özverili ve harekete geçmeye hazır, ruhça güzel sayısız kadın vardır. Onların yüce gönüllülüğü ezilen tüm Rus halkını kucaklıyordu. Çoğu zaman malikanelerini terk ediyorlar, çevrelerinden kopuyorlar ve halkı baskıya ve haksızlıklara karşı ayaklandırmaya gidiyorlardı. Anna Bah ve Vera Zasulich birlikte yaşıyordu. Birbirlerini az tanımalarına karşın çocukluk anılarının benzerliği, aynı mücadele yolunu tutmuş olmaları, en önemlisi de aynı arkadaş çevresinde olmaları onları yakınlaştırmıştı. Vera Ivanovna o güne kadar bağlı olduğu halkın iradesiyle yollarını ayırmış, Marx ve Engels'in inançlı bir yandaşı olmuştu. Oysa Anna Pavlovna halkın iradesi hareketini candan destekliyordu. Ne var ki bu durum aralarında sorun oluşturmuyordu. Zasulich doğuştan yetenekli bir propagandacıydı. Her şeyi bilimsel ve sosyalizmle açıklamaya yetenekliydi. Vera 1849'da yoksul bir soylu ailenin kızı olarak doğmuştu. Esaslı bir ayyaş olan emekli yüzbaşı babası o henüz 3 yaşındayken ardında yoksulluk girdabında dul bir eş küçük yaşta 5 çocuk bırakarak ölmüştü. Durumları biraz iyi olan akrabaları Vera ve kız kardeşlerini yanlarına almışlar, ardından da yatılı kız okuluna vermişlerdi. Okulu bitirdikten sonra genç kız çocukluğundan beri kendisine layık görülen dadılık yerine bir sulh hakiminin katibi olarak çalışmayı tercih etti. Yatılı okulda Zasulich devrim hareketine yakın gençlerle tanışmıştı. Bir süre sonra o da bu derneğe katıldı. Derneğin üyeleri okur yazar olmayanlar için kolektivizm ilkelerine dayalı ciltleme ve dikiş atölyesi açmışlardı. Vera Zasulich tıpkı kendi kuşağının devrimcileri gibi Çernişevski ve Herzen'i okuyarak yetişmiş Narodnik olmuştu. 1878 yılında Vera Zasulich Petersburg valisi Trepov'u kurşunladı. Tüm General Trepov tutuk evini ziyareti sırasında birkaç tutukluyla, o arada gerçek adı Yemelyanov olan öğrenci Bogolyubov'la da karşılaşmıştı. Tutuklular avluda volta atıyorlardı. Bogolyubov valinin karşısında kasketini çıkarmamıştı ve Trepov bir tokat darbesiyle kasketini kafasından düşürüp öğrencinin zindana atılmasını emretmişti. Bu direktif tüm koğuşlarda ses getirmiş ve protestoya yol açmıştı. Bunun üzerine Trepov Bogolyubov'a dayak atılmasını emretti. Fiziksel işkence aynı gün Adalet Bakanı'nın da bilgisi dahilinde tutuk evinin koridorunda gerçekleştirildi. Bogolyubov işkencelere dayanamayarak aklını yitirdi. Ocak ayında bir gün aşırı sertliğiyle ünlü bu yüksek zatın kabul odasına kürklü ve gri deri şapkalı bir kız girdi. Trepov'u bekleyen genç kız tabancasını çekip cezalandırma nedenini bu Bogolyubov için diye açıkça belirterek yakın mesafeden ona ateş etti. "Bunu nasıl başardın? Korkunç derecede zor bir iş," dedi Anna. Vera Ivanovna güncesini ona uzattı. "Oku. Şimdi bir vahşilik var bende, anlamsız bir heves. O zamanlar büyük bir davanın ardındaymışım gibi geliyordu bana. Sakindim, düşüncelerimde özgürlükle bağlarımı çoktan koparmıştım. Bu yaşam değil, bir an önce son vermek istediğim bir geçiş durumuydu. Ertesi sabahı önceden kafamda canlandırıyordum. O saatte vali buraya iyice yaklaşacaktı. Başarıdan emindim. Her şey en küçük bir pürüz olmadan gerçekleşecekti. Bu hiç zor değil, korkunç da değil. Yorgunluktan başka hiçbir şey hissetmiyordum. Hatta uykum gelmişti. Ama uyur uyumaz karabasanların saldırısına uğradım. Sanki sırt üstü yatıyordum ve birden aklımı yitiriyordum. Karşı konulmaz şekilde kalkmak, koridora çıkmak ve orada bağırmak istiyordum. Bunun çılgınlık olduğunu biliyordum. Tüm gücümle kendimi tutmaya çalışmama rağmen yine de koridora çıkıyor, bağırıyor, bağırıyordum. Uyanıyor, yeniden uyuyordum ve yine aynı rüya. İrademe karşı çıkıyor ve bağırıyordum. Bunun çılgınlık olduğunu biliyor ama yine de bağırıyordum ve bu tekrar tekrar yineleniyordu. Kalkma zamanı geliyor. Saatimiz yok ama gökyüzü ağrıyor ve ev sahibinin kapısını çalıyorlar. Trepov'a 9'a kadar yetişmek gerekiyor. Nöbetçi subaya General Trepov'un ziyaretçi kabul edip etmediğini doğal bir tavırla sormak ve eğer kabul eden onun yardımcısıysa fark ettirmeden uzaklaşabilmek için kabul saati başlarken orada olmak gerekiyor. Eski paltomu ve eski şapkamı giyiyorum ve giyinir giyinmez odadan çıkıyorum. Yeni şapkam ve yağmurluğum yol çantamda. Bu gerekli çünkü her ne olursa olsun benimle vedalaşmak isteyen ev sahibinden kurtulamam yoksa. O Petersburg'dan ayrılmakta olduğumu düşünüyor. Ben onu konuşmalarımla şımartıyorum ya, O da yağmurlumu övecek, onu yolda giymememi öğütleyecek. Yarın eylemden sonra bu yağmurluk tüm gazetelerde çıkacak ve işin aslını anlayacak o zaman. Her şeyi en ince ayrıntılarına kadar düşünecek zamanım oldu. Dışarısı aydınlanmıştı. Giyinip gidiyorum. Soğuk sokaklar insanın içini karartıyor. Valiyi 10 kadar ziyaretçi bekliyor. Vali konuk kabul ediyor mu? Kabul ediyor. Şimdi çıkacak. Birileri sanki kasıtlı olarak yeniden soruyor. Kendisi mi kabul ediyor? Yanıt olumlu. Kötü giyimli, ağlamaktan gözleri kızarmış bir kadın bana sokuluyor ve dilekçesine bir göz atmamı rica ediyor. Dilekçe istediği gibi mi yazılmış? Dilekçede bir terslik var. Kadına dilekçeyi subaya göstermesini öneriyorum. Çünkü subayın birilerinin dilekçesine baktığını gördüm. Kadın korkuyor ve benim göstermemi rica ediyor. Kadınla birlikte subaya yaklaşıyorum ve onun dikkatini ziyaretçinin ricasına çekiyorum. Yanıt monoton, lakayt. Yani hiçbir sorun yok, memnunum. Dün geceden bu yana beni boğan dehşetin ağırlığından iz bile yok. İçimde her şeyin düşünüldüğü gibi olup olmayacağı kaygısından başka hiçbir şey yok. Yaver bizi bir sonraki odaya götürdü. İlk olarak beni aldı ve odanın köşesinde durmamı söyledi. Trepo, mahiyetindeki askerlerle birlikte karşı kapıdan çıktı ve hep birlikte bana yaklaştılar. Dilekçenin konusu, hareket tarzı konusunda ifade vermek. Kurşun kalemle bir şeyleri karaladı ve komşu kadına yöneldi. Revolver artık elimde, horozu indirdim. Ateş almadı. Kalbim küt küt atmaya başladı ve ateş. Artık üzerime saldırıp dövmeliler ifadesi belirdi defalarca yaşadığım geleceğe ilişkin tablomda. Fakat bir sessizlik oldu. Galiba topu topu birkaç saniye sürdü ama ben hissettim. Revolver'ı fırlatıp attım. Bu da önceden kararlaştırılmıştı. Yoksa arbede sırasında kendi kendine patlayabilirdi. Durup bekledim. Katil donup kaldı diye yazdı daha sonra gazeteler. Birden bir hareketlilik başladı. Ziyaretçiler kaçıştılar. Polis memurları üzerime saldırıp iki taraflı yakaladılar. Karşımda bir yaratık belirdi. Gözleri kocaman kocaman ve yuvarlak. Genişçe açılmış ağzından böğürtü sesleri geliyor. Gerilmiş parmaklarıyla kocaman iki el doğrudan gözlerime hedef alıyor. Gözlerimi var gücümle kapatıyorum. Yalnızca yüzümü yırtabiliyor. Darbeler birbirini izliyor, beni yere yıkıyorlar ve dövmeye başlıyorlar. Her şey benim beklediğim gibi oldu. Tek fark gözlerime saldırmalarıydı. Şimdi yüzü koyun yere yattım. Gözlerim emniyette fakat en küçük bir acı yok. Bu acılar nihayet beni gece hücreye kapattıklarında gösterdi kendisini. Öldüreceksiniz onu. Galiba öldü artık. Böyle olmaz. Bırakın, bırakın soruşturma yapılacak ya. Kalkmama yardım ettiler ve sandalyeye oturttular. Ben yine dilekçeyi verdiğim odadayım. Karşımda duvarın biraz solunda sahanlıksız geniş bir merdiven var ve karşımdaki duvarın tepesine dek uzanıyor. Bu merdivenden aceleyle itişe kakışa gürültülü ve çığlıklarla insanlar iniyor. Merdiven hemen dikkatimi çekti. Nereden çıkmıştı bu merdiven? Sanki daha önce yoktu, sanki gerçek değildi. İnsanlardı. Belki de bana öyle geliyor. Birden bu düşünce gelip geçti. Fakat beni bir başka odaya götürdüler. Merdiven konusu bende öyle bir soru işareti uyandırmıştı ki tüm gün hatta beni bir dakika rahat bıraktıklarında bile hemen merdiveni anımsıyordum. Beni getirdikleri oda ilk odaya göre oldukça büyüktü. Duvarlardan birinde sandalyeler diziliydi. Bir diğer duvar boyunca geniş bir bank uzanıyordu. Bu anda odada az insan vardı. Galiba valinin erkanından kimse yoktu. ''Sizi aramamız gerekecek'' dedi polis memuru. Üniformalı olmasına karşın sesi oldukça kararsız bir tondaydı. Buraya ve bu zamana uygun biri değildi. Elleri titriyordu, sesi inceydi ve hiçbir düşmanlık belirtisi yoktu. ''Bunun için bir kadın çağrılmalı'' diye itiraz ettim. ''Kadını nereden bulacağız şimdi?'' ''Bulamaz mısınız acaba?'' ve hemen aklıma geldi. ''Tüm birimlerde devlet memuru ebe vardır. Çağırın gelsin'' dedim. Onu bulana kadar sizde silah var belki de. Tanrı korusun bir şey olursa artık bir şey olmaz. Ama yine de bu kadar korkuyorsanız en iyisi beni bağlayın. Hayır, ben kendi adıma korkmuyorum. Bana ateş etmezsiniz. Neyle bağlasak ki? Gülmeye başladım. Bir de buna iş öğretmem gerekiyor. İpiniz yoksa havluyla bağlayın. O anda odada masanın üzerindeki kutuyu açtı ve temiz bir havlu çıkardı. Fakat bağlamak için acele etmiyordu. ''Neden öldürdünüz onu?'' diye sordu adeta çekinerek. ''Bogolyubov'a yaptıkları yüzünden.'' ''Ha, Ses sonundan sanki bu yanıtı beklediği anlaşılıyordu. Bu arada anlaşılan haber yayılmıştı. Oda doluyordu. Asker ve siviller gelmeye başladı. Az çok tehditkar bakışlarla benim olduğum tarafa yöneldiler. Odanın ortasında askerler, zabıta memurları belirdi. Benim garip muhatabım bir yerlere kayboldu ve onu bir daha görmedim. Ama kollarımı arkadan onun havlusuyla bağladılar. Gürültücü bir subay emirler yağdırıyordu. İki asker çağırdı. Onları arka tarafıma koydu ve ellerimi tutmalarını emretti. Birkaç dakika bizi olduğumuz yerde unuttular ve askerler fısıldaşmaya başladı. Görenler kızcağızı bağlamışlar. Başına iki asker dikmişler der. Oysa o her an darbeyi indirebilir. Ateş etmeyi nereden öğrendin diye fısıldadı nöbetçilerden biri kulağıma. Bu sen ifadesinde hiç de düşmanca bir tavır yoktu. Bu erkeklere özgü öylesine bir ifadeydi. Ezberledim artık. Büyük bir hüner değil dedim alçak sesle. Öğrenmişsin ama yarım öğrenmişsin dedi diğer asker. İsabetli nişan alamamışsın, yaşıyor. Kamuoyu teröristten yanaydı. Cinayet mahkemesi Vera Zasolic'i oy birliğiyle haklı buldu. Artık o günden sonra genç kızına da herkesin dilindeydi. Dünyaca üne kavuşmuştu. Turgenev bir yazısında övgüler düzüyordu. Dev bir bina görüyorum. Ön cephede bir kapı ardına kadar açık. Kapının ardındaki kasvetli bir karanlık. Yüksek eşiğin önünde bir kız duruyor. Rus kızı. Bu alacakaranlık ki ayaz kokuyor ve düşen buz gibi yavaş, boğuk bir ses duyuluyor binanın derinliğinden. Ey sen, bu eşiği atlamak mı istiyorsun? Biliyor musun neler bekliyor seni burada? Biliyorum diyor kız. Soğuk, açlık, nefret, alay, hakaret, dargınlık, hapis, hastalık ve ölümün ta kendisi. Biliyorum. Mutlak tecrit, yalnızlık. Biliyorum. Hazırım ben. Ben bütün acılara, tüm darbelere katlanırım. Düşmanlardan değil yalnızca, akrabalardan, dostlardan da. Evet, onlardan da. Peki, kendini feda etmeye hazır mısın? Evet. İsimsizce feda etmeye hazır mısın kendini? Öleceksin ve kimse, ama hiç kimse kimin anısına saygı duyacağını bilmeyecek. Ne minnet duygularına ne de acımaya ihtiyacım var. Ün gerekli değil bana. Cinayet işlemeye hazır mısın? Kız başını yere eğdi. Cinayete de hazırım. Bu ses yeni sorular sormak için durakladı bir ara. Şu anda inandığın kavramlara inancını yitirebileceğini, aldandığını ve gençliğini boş yere kaybettiğini anlayacağını biliyor musun diye konuşmaya başladı sonunda. Bunu da biliyorum ama yine de girmek istiyorum. Gir. Genç kız eşiği atladı ve ağır bir perde indi ardından. Aptal diye diş gıcırdattı. Aziz diye bir ses duyuldu yanıt olarak. Cenevre'de Anna Bach ve Vera Zasulic'i Sergei Karviçinski sık sık ziyaret ediyordu. Ender rastlanır ölçüde duygusal, mükemmel bir hatip olan genç isyancı Rusya'dan kaçmak zorunda kaldıktan sonra Stepyak takma adıyla edebiyatla ilgilenmeye başlamış, sürgünde bir yazar olarak üne kavuşmuştu. Ormansız, bozkırın hakim olduğu Herson eyaletine bağlı Pridneprov'da 1851 yılında doğmuştu. Kendisi için değerli olan memleketinden esinlenerek bozkırlı anlamına gelen bu adı almıştı. Küçük bir memur ailesinin oğlu olan ve topçu okulunda okuyan Sergei Mihailovich gençliğinden itibaren halka hizmet, olağanüstü kahramanlık düşlerine kaptırmıştı kendisini. Genç dostlar, halka inin diye tepeden inme bir slogan tutturan yıkım havarisi Bakunin'in etkisiyle Çaykovski'nin başkanlık ettiği derneğe girdi. Kitap dolu çantasını kapatarak sırtında keten gömleği ve gri paltosu, başında kasketi, ayağında yağlı çizmeleri, engin Rusya İmparatorluğunu köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya başladı. Rus köylülerini çarlığa karşı ayaklandırmak, bu ayaklanmaya önderlik etmek onun için olanaklıydı. Küt burunlu, elmacık kemikleri çıkık, çam yarması bu genç, yaman bir masal kahramanı gibi olağanüstü gücüyle ünlüydü. Kravçinski'nin tutuklanmasına ilişkin gizli emirde böylesine önemli bir suçlunun tutuklanabilmesi için bulunduğu yer tespit edildiğinde olağanüstü fiziksel gücü nedeniyle özellikle güçlü jandarmaların görevlendirilmesi gerektiği belirtiliyordu. Bir keresinde polis Sergei'yi yakalamayı başardı fakat o köylülerin yardımıyla kurtuldu. Kaygısızlığı sınır tanımıyordu ve şans mücadelesinde ona sık sık yardım ediyordu. Tutuklanması kaçınılmaz duruma gelince dostları Sergei'yi Rusya'dan kaçmaya büyük bir güçlükle ikna ettiler. Fakat dizginlenemez ölçüdeki fırtınalı yapısıyla rahat ona batıyordu adeta. 1877'de Karviçinski Türk boyunduruğuna karşı savaşan Slav ordusuna gönüllü katıldı. Ardından da bu Rus devrimcisi düşüncesizce atılgan Bakunin taraftarlarıyla ayaklanma başlatmaya kalkıştı. Ayaklanmacılar bozguna uğratılıp kuşatılınca Sergey son kurşununa kadar ateş etti. Tutsak düşmüştü. Hüküm giydi ve ölüm cezasına çarptırıldı.